Ayrım 54 Çöküş Jared Diamond Sayfa 570 Aloysius'un artık yeni bir işi vardı. Artık tropikal ormanların kesilmesiyle ilgilenen sivil bir toplum örgütünde çalışıyordu. Güneydoğu Asya ve Pasifik adalarının tropik ormanlarındaki kesim faaliyetleri büyük ölçüde uluslararası firmalar tarafından tamamlanmıştı. Bu firmaların şubeleri pek çok ülkede bulunmasına rağmen merkez ofisleri çoğunlukla Malezya, Tayvan ve Güney Kore'deydi. Söz konusu firmalar yerli halkın sahip olduğu arazi üzerindeki ağaç kesim haklarını kiralayarak faaliyetlerini yürütüyorlar, ham kütük ihracatı yapıyorlar ancak yeniden ağaç dikimi yapmıyorlardı. Bir kütüğün değerinin büyük bir çoğunluğu ağaç devrildikten sonra kesim ve işleme kısmı bittikten sonra eklenmektedir. Çünkü işlenmiş kütük kesilip çıkarıldığı ağaçtan çok daha pahalıya satılmaktadır. Bundan dolayı ham kütükleri ihraç etmek, yerli halkı da ulusal hükümeti de kaynaklarının potansiyel değerinin büyük bir kısmından mahrum etmek demektir. Şirketler genellikle gerekli olan resmi ağaç kesme iznini hükümet görevlilerine rüşvet vererek elde etmektedirler. Sonra da yollar inşa ederek ve hatta resmi olarak kiralanmış alanın dışına çıkarak ağaç kesebilmektedirler. Bazen de sadece yerlilerden izin alarak kesimi tamamlar, hükümet iznine filan gerek duymadan kütükleri gemilere yükler ve ortadan kaybolurlar. Örneğin Endonezya'da kesilmiş olan tüm ağaçların %70'i yasal olmayan operasyonlar ile tamamlanmıştır. Öyle ki bu durum Endonezya hükümetinin vergi gelirlerini, devlet hisselerinden olan gelirlerini ve kira gelirlerini kesintiye uğratarak hükümeti yılda yaklaşık olarak 1 milyar dolar zarara uğratmaktadır. Ayrıca ağaç kesimi konusunda alınan yerel izinler yetki bakımından geçerli olsun veya olmasın köy muhtarlarına bir takım iyilikler yapılarak da elde edilmektedir. Bu adamlar yurt içerisinde veya deniz aşırı ülkelerde, mesela Hong Kong'da lüks otellerde ağırlanmakta ve belgeyi imzalayana kadar yedirilip içirilmekte, çeşitli eğlencelere götürülmektedirler. Bu kulağa oldukça pahalı bir iş gibi gelebilir. Ancak unutmamak gerekir ki tek bir yağmur ormanı ağacı binlerce dolar değerindedir. Sıradan köy halkının rızasını kazanmak ancak bu insanlara belli miktarda nakit para ile sağlanmaktadır. Bu para ile bir sene içinde yemek yiyebilir ve diğer tüketim ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Buna ek olarak şirketler ormanı yeniden inşa etmek ve hastaneler açmak gibi hiç tutmayacakları sözler de vererek yerel halkı teselli etmektedirler. Tabii son derece ciddi olaylar da yaşanmaktadır. Örneğin ağaç kesim firmaları merkez hükümetten izin aldıktan sonra Endonezya, Borneo'su, Solomon Adaları ve bunun gibi bazı yerlerde halk engeliyle karşılaşmışlardır. Öyle ki bu firmalar ormana geldiklerinde durumun kendi çıkarlarına uygun olmadığının farkına varan halk yolları kesmiş veya bıçkıhaneleri yakarak kesimi durdurmaya kalkışmıştır. Kesim şirketleri de bu olayları bastırmaya çalışan polise ve orduya destek olmuşlardır. Ne var ki bu şirketlerin faaliyetlerine karşı olanları ölümle tehdit ederek gözlerini korkuttuklarını da duymuştum. Aloysius da ağaçların kesilmesine karşıydı. Kesici şirketler onu da ölümle tehdit etmişlerdi. Ancak o direnmişti. Çünkü kendinden emindi ve başının çaresine bakabilirdi. Bunun üzerine karısını ve çocuklarını öldürmekle tehdit etmişlerdi. İşte onlar başlarının çaresine bakamazlardı. Ayrıca Aloysius işe gitmek için evden ayrıldığı anda korunmasız kalacaklardı. Bunun üzerine sırf hayatlarını kurtarmak için onları deniz aşırı bir başka ülkeye yerleştirdi. Yine de tetikte olması gerekiyordu. Çünkü kendi üzerine her an bir saldırı düzenlenebilirdi. İşte bu durum şimdi sahip olduğu gerginliği ve o mutlu kendinden emin havayı nasıl da kaybettiğini çok iyi açıklıyordu. Daha önce incelediğimiz madencilik şirketleri gibi bu tarz ağaç kesim firmalarının da bu kadar ayıplanacak şekilde davranmalarının nedenini kendimize sormalıyız. Cevap şudur, böyle davranmak onlara kar sağlamaktadır. Maden firmalarına olduğu gibi onları da aynı üç faktör motive etmektedir. Ekonomi, endüstrinin şirket kültürü ve toplum ile hükümetin tutumu. Tropikal ağaçlar öyle değerlidir ve öylesine talep görürler ki, kiralanmış tropikal ormandaki boz ve kaç usulü son derece kârlıdır. Yerli halkın rızasını kazanmak ekseriye kolayca halledilir. Çünkü halk umutsuzca nakit para ihtiyacı içindedir ve tropikal yağmur ormanlarının kesilerek tüketilmesinin arazi sahiplerine getireceği felaketleri ne var ki hayatlarında hiç duymamışlardır. Tropikal yağmur ormanı kesimine karşı olan organizasyonlar tarafından izlenilen ve mali yönden en etkili olan yollardan biri, arazi sahiplerinin kesim iznine karşı çıkmaya ikna etmek için onları hali hazırda kesilmiş olan alanlara götürüp orada yaşayan pişmanlık içindeki arazi sahipleriyle görüştürmek ve bu durumu kendi gözleriyle görmelerini sağlamaktır. Hükümete ait ormancılık şubesinde çalışan memurlar genellikle rüşvet yiyorlar. Uluslararası perspektiften yoksunlar. Ağaç kesme firmalarının mali kaynaklarını bilmiyorlar ve işlenmiş kerestenin yüksek değerinin farkında bile değiller. Ne acıdır ki bu şartlar altında boz ve kaç politikası iyi bir ticari kazanç olmaya devam edecektir. Elbette firmaların ellerindeki balta girmemiş ülkeler tükeninceye ve ulusal hükümetler de yerli arazi sahipleri ağaç kesimine izin vermeyi reddedene kadar. Ve yine izin verilmediği halde faaliyetine devam eden bu şirketlere direnebilmek için daha üstün bir güç birliği oluşturana kadar. Diğer ülkelerde, özellikle Batı Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde boz ve kaç taktiği gitgide daha kârsız bir hale gelmektedir. Tropik yerlerde olan durumun aksine Batı Avrupa ve Amerika'nın bakir ormanları kesilmiş durumdadır veya abartılı derecede azalmıştır. Büyük orman kesme şirketleri ya kendi sahip oldukları arazi üzerinde ya da kısa süreli olmaktan ziyade uzun süreli olarak kiralamış oldukları arazi üzerinde faaliyet göstermektedirler. Bu durum onlara bazı şartlar altında sürekli ayakta kalmak için ekonomik bir teşvik oluşturmaktadır. Bununla birlikte pek çok tüketici yeterli derecede çevre bilincine sahiptir ve satın aldıkları kereste ürünlerin tahrip edici ve sürdürülemeyen yollarla elde edilip edilmediği ile ilgilenmektedirler. Hükümet düzenlemeleri de bazen ciddi ve kısıtlayıcı olabilmekte ve memurlar da rüşvet almadan çalışabilmektedir. Sonuç olarak Batı Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren ağaç kesme şirketleri, düşük ücretli 3. dünya üreticileriyle rekabet kabiliyetlerini kaybetme sıkıntısını duymakla birlikte, hayatta kalıp kalmayacaklarına ve faaliyet yapacak sosyal ehliyetlerine, madencilik ve petrol endüstrisi terminolojisini kullanırsak, kaybedeceklerine dair sıkıntı duymaya başlamışlardır. Bazı kesim şirketleri ses getiren bir takım uygulamaları hayata geçirmişler ve halkı buna inandırmaya kalkışmışlardır. Ancak sonunda kendi kendilerine oluşturdukları iddiaların toplumun gözü önünde yeterli inandırıcılığa sahip olmadığını da öğrenmişlerdir. Örneğin tüketicilere satılan pek çok kereste ve kağıt ürünlerinin üzerinde her kesilen ağacın yerine 2 adet dikilmektedir gibi çevre yanlısı etiketler yapıştırmışlardır. Ancak yapılan bir araştırma bu iddiaların 80 tanesinin içinden 77'sinin kanıtlanamadığını, 3 tanesinin de kısmen kanıtlandığını ortaya çıkarmıştır. Demek ki biraz kurcalanmak bu tip iddiaların neredeyse tümünün boşa çıktığını gözler önüne sermeye yetmiştir. Bu durumda halk doğal olarak şirketlerin gözlerini boyamak amacıyla ortaya attıkları bu iddiaları dikkate almamaktadır. Kereste şirketleri sosyal lisanslarını ve toplumun önündeki inandırıcılıklarını kaybetmekle ilgili duydukları endişenin yanı sıra işlerinin asıl kaynağı olan ormanların tamamen tükenme ihtimalinden dolayı da endişelenmektedirler. Son 8 bin senedir dünyanın orijinal ormanlarının yarısından fazlası kesilmiş veya ağır hasar görmüşlerdir. Ancak orman ürünleri tüketimi de gittikçe artmakta olduğundan bu kaybın yarısından fazlası son 50 yılda meydana gelmiştir. Örneğin 1950 yılından itibaren tarım alanı oluşturmak için ormanların kesilmesi ve dünyadaki kağıt tüketiminin 5 kat artması gibi sebeplerle bu durum hız kazanmıştır. Tahribatı meydana getiren zincir reaksiyonun ilk adımı ekseriye orman kesimidir. Kesiciler ağaçlandırılmış bir alana ulaşım yolları inşa ettikten sonra avcılar bu yolları kullanarak hayvanları avlarlar ve bazı kişiler de bu yolları kullanarak buralara yerleşirler. Dünyadaki ormanların sadece %12'si korunmuş alanların içerisinde bulunmaktadır. Karamsar bir senaryoya göre dünyanın bu korunmuş alanlarının dışında kalan hali hazırda ulaşılabilir ormanları birkaç on yıl içerisinde kesilerek tükenecektir. Ancak daha iyimser bir senaryoya göre eğer iyi yönlendirilir ise bu ormanların sadece küçük bir bölümünü kullanarak %20 veya daha az dünya sürdürülebilir şekilde kereste ihtiyacını karşılayabilecektir. Orman Koruma Konseyi. Kendi endüstrilerinin uzun süreli geleceği konusunda endişelenen bazı kereste endüstrisi temsilcileri ve ormancılar 1990'lı yılların başlarında çevresel ve sosyal organizasyonlar ile yerli halkın kurduğu derneklerle müzakerelere başladılar. 1993 yılında bu müzakereler Orman Koruma Konseyi, FSC adı verilen ve kar amacı gütmeyen uluslararası bir organizasyonun oluşumu ile sonuçlandı. Söz konusu organizasyonun merkez ofisi Almanya'da olmakla beraber çeşitli şirketler, hükümetler, vakıflar ve çevre organizasyonları bu konseye maddi kaynak sağlamaktadır. Konsey seçimle başa gelen bir yönetim kurulu tarafından ve nihayetinde FSC'nin üyeleri tarafından yönetilmektedir. Konseyin üyeleri çevreci olan ve sosyal çıkarlar güden kereste endüstrisinin temsilcileridir. FSC'nin görevleri 3 aşamalıdır. Orman İdaresi kriterlerinin listesini hazırlamak, bu kriterlerin seçilen bir orman için tatbik edilip edilmediğini araştırmak ve onaylamak üzere bir mekanizma oluşturmak, son olarak da onaylanmış olan ormandan gelen ürünlerin kompleks tedarikçi zincirinden geçip tüketicilere ulaşımını izlemek için diğer bir mekanizma oluşturmak. Böylece tüketicilerin bir dükkandan aldıkları kağıt, iskemle veya ahşap bir eşya FSC logosu taşıyor ise bu ürünler iyi yönetilmiş bir ormandan elde edilmiş demektir. Birinci aşama temiz ve sürdürülebilir orman idaresiyle ilgili 10 detaylı kriterin biçimlendirilmesiyle sonuçlanmıştır. Bu kriterler şu fonksiyonları içine almaktadır. Müddetsiz olarak sürdürülebilir orandaki ağaçları kesmek, kesilen ağaçların yerine yenilerinin gelebileceği yeterlilikte yeni ağaç dikip yetiştirmek, özel koruma değeri olan ormanları ayırmak, örneğin homojen ağaç plantasyonlarına dönüşmemesi gereken eski ağaçların bulunduğu ormanlar, biyoçeşitliliği, besin döngüsünü, toprak bütünlüğünü ve diğer orman ekosistem fonksiyonlarını, akaçlama havzalarını uzun dönem korumak ve nehirler ile göller boyunca uzanan geniş alanların bakımını yapmak, uzun dönem yönetim planı oluşturmak, kimyasalların ve diğer atıkların atılabileceği kabul edilebilir bir bölge bulmak, mevcut yasalara uymak ve yerli toplumlar ile orman işçilerinin haklarını tanımak. Bir sonraki aşama ise belirli bir ormanın bu kriterleri karşılayıp karşılamadığının araştırma sürecidir. FSC kendi başına ormanları onaylamamaktadır. Bunun yerine bir ormanı 2 hafta boyunca teftiş eden orman sertifikasyon organizasyonlarına bu yetkiyi devreder. Dünya çapında bir düzine kadar bu tarz bağımsız organizasyon bulunmaktadır. Ve her biri de uluslararası faaliyet göstermek üzere yetkilendirilmişlerdir. ABD'deki teftişlerin çoğunu yürüten Smartwood ve Scientific Certification Systems adında 2 organizasyon bulunmaktadır. Smartwood'un merkezi Vermont'tadır, diğerininki ise Kaliforniya'da bulunmaktadır. Bir orman sahibi veya işletmecisi teftiş için bir sertifikasyon organizasyonu ile sözleşme yapar ve kendisini denetlemesi için para ödemeyi kabul eder. Bu esnada kesinlikle kendi lehine bir sonuç beklentisi içinde bulunamaz. Denetçiler genellikle FSC etiketi kullanım izni vermeden önce tamamlanması gereken ön koşulların listesini verirler veya bu koşullara bağlı olarak geçici bir onay verirler. Kesinlikle vurgulanması gerekmektedir ki bir ormanın sertifikalanması için önce orman sahibinin veya işletmecisinin bunu talep etmesi gerekmektedir. Denetçiler kendilerinden talep edilmediği sürece bir ormanı teftiş etmeye gitmezler. Elbette bu durum şu soruyu akla getirmektedir. Ne diye orman sahipleri ya da işletmecileri denetlenmek üzere para ödesinler ki? Bunun cevabı artık gitgide daha çok sayıda orman sahibinin ve işletmecisinin bu durumun kendi mali çıkarlarına daha uygun olduğuna karar vermeleridir. Çünkü bağımsız olarak üçüncü şahıslar tarafından verilen sertifikasyon sayesinde kanıtlanmış bir imaj ve kredibilite kazanarak daha çok pazara ve tüketiciye erişim hakkı elde ederler ve harcadıkları sertifikasyon ücretini böylece geri alabilirler. FSC etiketinin özelliği tüketicilerin buna istisnasız inanıyor olmasıdır. Çünkü bu çalışma tek başına bir şirket tarafından yürütülmemektedir. Bu çalışma gerektiğinde hayır demekten çekinmeyecek veya durumdan istifade etmeyecek olan eğitim görmüş ve tecrübeli denetçiler tarafından uluslararası kabul edilmiş en iyi standartları hayata geçirmek amacıyla yürütülmektedir. Kalan aşama ise gözetim zincirini belgelemek, bir başka deyişle Oregon'daki ağaç kesiminden elde edilen bir ahşabın Miami'deki bir mağazada satışa sunulan bir panoya dönüşene kadar geçirdiği sürecin kayıtlarını izlemektir. Bir orman sertifikalı olsa bile o ormanın sahibi kerestesini sertifikalı olmayan keresteleri de kabul eden bir bıçkı atölyesine satabilir. Bıçkı atölyesi elindeki biçilmiş keresteyi yine biçilmiş sertifikasız kereste de alabilen bir üreticiye satabilir ve bu böyle devam edebilir. Üreticiler, tedarikçiler, imalatçılar, toptancılar ve perakende dükkanları arasındaki ilişki ağı öylesine komplekstir ki şirketler kendileri bile kerestelerinin nihayette nereden geldiğini veya nereye gittiğini pek nadir bilirler. Sadece tedarikçilerini ve müşterilerini tanırlar o kadar. Miami'deki nihai tüketicinin satın aldığı panonun sertifikalı bir ormandan geldiğine dair güven duyabilmesi için tedarikçilerin sertifikalı ve sertifikasız ürünü ayrı tutmaları gerekmektedir. Denetçiler de her bir tedarikçinin bunu yaptığına dair bir belge vermelidirler. Bu durum gözetim zincirini sertifikalamayı sağlar, tüm tedarik zinciri içerisinde dolaşan sertifikalı ürünün takibini yaptırır. Aksi türlü sertifikalı ormanlardan elde edilmiş ürünlerin yaklaşık %17'si bir perakende mağazasında FSC logosu ile satılmaktadır. Geri kalan %83'lük kısım zincir içerisinde dönen sertifikalanmamış ürünlerle karışmaktadır. Dolayısıyla gözetim zincirini sertifikalamak insan boynunda oluşan bir ağrıya benzer. Ancak bu gerekli bir ağrıdır. Çünkü diğer türlü tüketiciler Miami'deki mağazada satılan panoların nereden geldiğinden asla emin olamazlar. Sertifikalı ahşap ürünleri belgeleyen FSC etiketine toplumda yeteri kadar ilgi gösteriliyor mudur acaba? Anketlerde bu soru sorulduğunda tüketicilerin %80'i kendilerine seçme şansı verilirse çevre açısından temiz olan ürünleri tercih edeceklerini bildirmişlerdir. Ancak bunlar boş sözler midir, yoksa insanlar gerçekten de mağazalarda alışveriş yaparken FSC etiketlerine dikkat ediyorlar mıdır? En önemlisi FSC etiketli bir ürün almak için daha fazla para ödemeye razı mıdırlar? Bu konu sertifikasyon için başvuru yapan ve para ödeyen şirketler için oldukça kritiktir. Oregon'da bulunan Home Depot mağazasının iki şubesinde bir deney yapılmış ve bu sorun test edilmiştir. Her iki şubenin reyonlarına iki adet kutu konmuştur. Bunlar aynı büyüklükte ve birbirine benzer kontrplak parçalar içermektedir. Ancak kutulardan bir tanesinin ürünleri FSC etiketi taşımaktadır, diğeri ise taşımamaktadır. Deney iki defa tekrarlanmıştır. Birinci deneyde iki kutudaki ürüne de aynı maliyet verilmiştir. İkinci deneyde ise FSC etiketli kontrplak, FSC etiketi olmayandan %2 daha yüksek maliyetli halde satışa sunulmuştur. Deney sonucunda maliyet aynı olduğu zaman FSC etiketli kontrplak etiketsiz olandan 2'ye 1 oranında fazla satmıştır. Mağazalardan biri liberal, çevre duyarlılığına sahip bir üniversite şehrinde bulunmaktadır ve bu faktör burada 6'ya 1 olmuştur. Fakat daha muhafazakar şehirde bulunan mağazada bile etiketli ürün etiketsiz olandan %19 daha fazla satmıştır. Etiketli kontrplağın maliyeti etiketsiz olandan %2 daha yüksek olduğunda ise bazı tüketiciler ucuz olan ürünü tercih etmiştir. Ancak bununla beraber büyük bir azınlık %37 yine de etiketli olan ürünü almaya devam etmiştir. Bunun sonucunda toplumun büyük bir kısmının bir ürün satın alırken çevre değerlerine önem verdiği ortaya çıkmıştır. Ve toplumun önemli bir kesiminin de bu değerler için fazladan para ödemeye razı olduğu anlaşılmıştır. FSC etiketi ilk tanıtıldığında sertifikalı ürünlerin denetiminin masraflı olması veya sertifikasyon için gerekli olan ormancılık uygulamalarının fiyatlara yansıması ile maliyetlerin yükseleceğine dair bir korku oluşmuştu. Ancak yaşanan tecrübeler göstermiştir ki sertifikasyon maliyeti orman ürünlerinin fiyatlarına genellikle yansımamıştır. Sertifikalı ürünlerin sertifikasız olanlardan daha yüksek maliyetle satıldığı marketlerde ise bunların ürün tedariki ve talep sebebiyle daha pahalıya satıldığı ortaya çıkmıştır. Sertifikalı ürün satan perakendeciler sadece ürün tedariki az olduğunda ve yüksek talep ile karşılaştıklarında fiyatları yükseltmektedirler. Ancak bu şekilde kâr edebileceklerini fark etmişlerdir. FSC'nin kuruluşuna katılan büyük şirketlerin yönetim kurulu direktörleri böylece bir araya gelmiş, dünyanın en büyük kereste üreticileri ve satıcıları FSC hedeflerine kendilerini adamışlardır. ABD kökenli firmalar arasında dünyanın en büyük kereste perakendecisi olan Home Depot, ABD'de ev eşyaları endüstrisinde Home Depot'dan sonra gelen Lowe's, ABD'deki en büyük orman ürünleri şirketlerinden biri olan Columbia Forest Products, dünyanın en büyük hizmet ve belge yedekleme sağlayıcısı olan Kinko, şimdi FedEx ile birleşmiş durumda, ABD'nin en büyük kiraz ağacı kerestesi üreticilerinden biri olan Collins Pine & Cane Hardwoods, dünyanın önde gelen gitar üreticilerinden biri olan Gibson Guitars, Maine eyaletinde 1 milyon akrilik orman işleten Seven Islands Land Company ve dünyanın en büyük kapı ve pencere üreticisi olan Anderson Corporation bulunmaktadır. ABD dışındaki büyük katılımcılar ise şöyledir. Kanada'nın en büyük iki orman işletmesi olan Tempec ve Domtar, İngiltere'nin en büyük evde kendin monte et işine sahip ve ABD'deki Home Depot'a benzer olan B&Q, İngiltere süpermarket zincirinde en büyük ikinci firma olan Sainsbury, monte edilmeye hazır ev mobilyasına dünyanın en büyük perakendecisi olan İsveç kökenli IKEA ve İsveç'in en büyük iki ormancılık firması olan SCA ile Seveya Skog, önceden Asi Domain idi. Bunlar gibi diğer şirketler de FSC'yi bağırlarına bastılar çünkü kendi ekonomik karlarını arttırdığını gördüler. Ancak bu sonuca it ve çek faktörlerinin çeşitli kombinasyonları arasından ulaştılar. İtme faktörünü şöyle açıklayabiliriz. Bu firmalardan bazıları doğal yaşlı ormanlardan elde edilen kereste ile iş yaptığı için çevreci grupları küstürmüş ve hatta bu gruplar tarafından kampanya hedefi haline getirilmiştir. Örneğin Home Depot, Rainforest Action Network tarafından epey baskı görmüştür. Çek faktörüne gelince, şirketler gittikçe farkındalığı artan bir topluma karşı varlıklarını sürdürebilme veya satışlarını arttırma gibi pek çok fırsatlar fark ettiler. Sadece baskı gördükleri için buna razı olan Home Depot ve diğer firmalar, yıllardır oluşturdukları tedarikçi ağlarında değişiklik yaparken çok dikkatli olmak zorunda kalmışlardır. Şimdi Home Depot, Şili ve Güney Afrika'daki tedarikçilerinin de FSC standartlarını benimsemeleri için baskı yapmaktadır. Bu endüstrinin madencilik endüstrisiyle bağlantısına bakarsak, madencilik şirketlerinin uygulamalarını değiştirmelerine yönelik baskının, maden alanlarını gözlemleyen bireysel tüketiciler tarafından değil de, bizzat metal satın alan ve onları bireysel tüketicilere satan DuPont ve Tiffany gibi büyük şirketler tarafından geldiğinden bahsetmiştim. Kereste endüstrisinde de buna benzer bir fenomen gelişmiştir. Orman ürünleri en fazla ev inşaatında kullanılırken çoğu ev sahipleri orman ürünleri satan şirketlerin mal alırken yaptıkları seçimi bilemezler. Bu malları seçemezler ve kontrol edemezler. Bu şirketlerin müşterileri Home Depot ve IKEA gibi orman ürünleri satan büyük şirketler ve City of New York ile Wisconsin Üniversitesi gibi büyük kurumsal alıcılardır. Bu şirketlerin ve kurumların Güney Afrika'daki ırk ayrımcılığını sona erdirmek üzere yürüttükleri başarı kampanyadaki rolleri, Güney Afrika hükümeti gibi güçlü, zengin, kararlı, iyi silahlanmış ve görüldüğü üzere oldukça katı olan bir varlığı bile kontrol altına alma becerilerini ortaya sermiştir. Orman ürünleri zincirinde bulunan pek çok perakendeci ve sanayi firması kendilerini alıcıların grupları adıyla organize etmişler ve FSC etiketli sertifikalı ürünlerin satışlarını belirli bir zaman çerçevesinde arttırmaya kendilerini adamışlardır. Bugün dünyada bu gruplardan bir düzineden fazlası vardır. Bunların en büyüğü İngiltere'de bulunmaktadır ve yine bu ülkede bulunan en büyük perakendecileri bünyesinde barındırmaktadır. Alıcıların grupları Hollanda'da ve diğer Batı Avrupa ülkelerinde, ABD'de, Brezilya'da ve Japonya'da gittikçe güçlenmektedirler. Bu grupların yanı sıra FSC etiketli ürünlerin ABD'de yaygınlaşmasının ardında olan bir başka nüfuzlu güç LEED'de, Leadership in Energy and Environmental Design diye bilinen yeşil bina standardıdır. Bu yönetmelik inşaat endüstrisindeki materyallerin kullanımı ve çevresel tasarımı değerlendirir. Amerika'daki eyalet hükümetleri ve şehirleri yüksek LEED standartlarını benimseyen şirketlere vergi kredisi vermektedirler. Ve pek çok Amerikan hükümet bina projesi, projenin içinde yer alan firmalardan LEED standartlarını takip etmesini istemektedirler. Bu durum kamu ile doğrudan olarak bağlantıda olmayan ve tüketicilerin çok fazla gözüne gözükmeyen müteahhitler, inşaatçılar ve mimarlık firmaları açısından önemlidir. Bunlar FSC etiketli ürünleri satın almayı tercih etmektedirler. Çünkü indirilmiş vergilerden böylece faydalanabilmekte ve projelerini ihaleye sokarken daha avantajlı duruma gelmektedirler. LEED standartları ve alıcıların gruplarını size daha açık anlatmam gerekirse, her ikisi de nihayette bireysel tüketicilerin çevreye olan duyarlılıklarını geliştirmek ve markalarının tüketiciler tarafından çevre sorumluluğu ile bağdaştırılmasını isteyen firmalar sayesinde yürütülmektedirler. LEED standartlarının ve alıcıların gruplarının yaptıkları, bireysel tüketicilerin şirketlerin davranışları üzerinde etkili olabilecekleri bir mekanizma sağlamaktır. Aksi türlü şirketler bireysel tüketicilerin baskılarından direkt olarak etkilenmeyeceklerdir. FSC'nin 1993'te faaliyetine başlamasından itibaren ormanların sertifikalandırılması hareketi dünya çapında hızla yayılmıştır. Şu anda yaklaşık 64 ülkede sertifikalı ormanlar ve gözetim zincirleri bulunmaktadır. Mevcut sertifikalı ormanların tamamı 156 bin mil karedir. Bunların 33 bini Kuzey Amerika'da bulunmaktadır. 9 ülkenin her biri en az 4 bin mil karelik sertifikalı ormana sahiptir ve İsveç 38 bin mil karelik, ülkenin toplam ormanlık arazisinin yarısından fazlası, sertifikalı orman ile başı çekmektedir. Onu sırayla Polonya, ABD, Kanada, Hırvatistan, Letonya, Brezilya, İngiltere ve Rusya takip etmektedir. FSC etiketli orman ürünlerinin en yüksek oranda satıldığı ülkeler, satılan tüm orman ürünlerinin yaklaşık %20'si FSC sertifikasına sahip olan İngiltere ve Hollanda'dır. 16 ülkenin 400 bin karenin üzerinde sertifikalı özel ormanı vardır. Bunun en büyüğü 7800 bin kare ile Kuzey Amerika'da Ontario'da bulunan Gordon Cousins Ormanı'dır. Orman Kanadalı kereste ve kağıt devi Tembech tarafından işletilmektedir. Yakın bir zaman içerisinde Tembech, Kanada'da işlettiği 50 bin mil karelik orman alanının hepsini sertifikalandırmak niyetindedir. Sertifikalanmış ormanlar arasında hem kamu ormanları hem de özel mülke ait ormanlar bulunmaktadır. Örneğin ABD'de bulunan en büyük sertifikalı ormanın sahibi Pennsylvania eyaletidir. 3000 mil karelik bir alana sahiptir. FSC oluşumundan sonra ilk zamanlarda sertifikalı ormanların alanı her yıl ikiye katlanmıştır. Son zamanlarda ise bu büyüme oranı yıllık sadece %40 kadar gerilemiştir. Çünkü sertifikalanan ilk orman şirketleri ve işletmecileri zaten FSC standartlarını benimsemiş kurumlardı. Son zamanlarda yetki belgesi almış ormanlara sahip firmalar ise FSC standartlarını elde etmek için operasyonlarını değiştirmek zorunda kaldılar. FSC başlangıçta çevreye zaten duyarlı olan firmaların tanınmasını sağlamıştı. Ancak şimdi çevreye az duyarlı olan firmaların da uygulamalarını değiştirmeye yönelik gitgide daha çok hizmet vermektedir. 54. ayrımın sonu. Sayfa 580.